Ayrı bir ki, Düzünden Candan Yazılar 1, 1967-1992, Can Yücel, sayfa 27. Ant Dergisi Yazıları. Asiyetname. Kadir Bilmez bir kişi bize verdi. Üçüncü ölüşüm bu. Sevgili oğlum, sakın insanlarla çalışma. Onun için de insanlara güvenme. Seni ne kadar seviyorum yavrum. Senle biz beraber denize girerdik. Sen küçücük çocuktun. Sen yeni yüzmeyi öğrenmiştin. Ama sakın insanlara güvenmeyeceksin. Çünkü ben Türk halkına yalan söyleyeyim dedim. Halk ciddiye aldı. Sen de iyi adamsın zaten. Sen de hiçbir şeyi ciddiye almayacaksın. Mesela toprak dağıtalım dediğim zaman hiç hayır demeyeceksin, dağıtalım diyeceksin. Toprağı mı dağıtalım, düşünenleri mi dağıtalım demeyeceksin. Sen doğduğun zaman annemle yüzüne baktık beraber. Ve biz dedik ki, bu çocuk iyi bir çocuk olacak. Sen iyi çocuk ol, bundan sonra kendini astırmayacaksın. Ben bir yerde, memleket sıkıda diye seninle beraber seyahat edeyim istedim. Birincisinde uçak düştü, ikincisinde uçak kalkmadı. Ben ölmedim ki, yaptığım şeyler ortada zaten. Ama oğlum, sakın inanma, kanma, aldanma, övünme, çalışma, güvenme. Sen iyi burcuva olacaksın. Ben olmadım, o yüzden astılar. İyi burcuvaları asmazlar. Burcuvanın iyisi kendinden ölür. Sen öyle öleceksin. Atta değil, dar ağacında değil. Sen mide fesadından gideceksin. Sen iyi burcuva ol ve benim gibi asılma. Başkalarını as, ödevim budur. Yalnız Amerikancayı da iyi öğren. Allah sana rahatlık versin. Vermez aslında ama sen alır gibi görüneceksin. Toprağın bol olsun. Baban Meandros. Ben buna bir şey katmadım. 20 Haziran 1967. Sarışın avrat otu. Ortada bir My Fair Lady var, dünyayı tuttu dedikodusu. Ben irticalen sarışın avrat diye çevirdim dilimize. Aslında lady dendiğine göre kendisini hanfendi, sarışın hanfendim diye anmamız gerek. Sizin anlayacağınız bu avrat kibar bir avrat, pahalı bir avrat. Bazı yurttaşlar kucak dolusu para harcanarak sahneye çıkarılmasına itiraz edecek oldular da, devlet tiyatroları genel müdürü, umumisi, June 8 Gökçehir, 1 milyon değil 100 bin lira harcadık bu iş için diye temize çıkardı kendisini. Sonra da akustik damat, feda olsun bu haspaya harcanan paralar demesine yayında bulundu. Dediklerine göre yahşi bir avrat bu. Biz bilemeyiz, dahiliye bilemez. Hariciye vekili Çağlayan bile sormalı. Bir söylentiye göre bu sarışın avrat çiçek pazarında şebboy satarken Profesör Higgins görmüş kendisini. İspartacının pürüzlerini giderip bir güzel Amerikanca belletmiş sarışın avradımıza. Öğreniş o öğreniş. Her yerde hazır nazır haspa. Sade devlet tiyatrolarında değil, planlamada da o. Sarı sendikalarda da o. Büyük Millet Meclisi'nde kendisine yüz vermeyen milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırıyor. Aleyhinde yazan gazetecileri bir temiz dövdürüyor. Köylerde çocuklara süt tozu, kentlerde kokmaz olayı ve kadınlarımıza kısırlı kapı ve sözüm ona erkeklere dolar dağıtıyor. Esaslı bir avrat bu, barışa gönüllü. Ocağımıza incirlik dikiyor. Ve bütün dağlarda büyütmeye başladılar bunun otunu. Adına sarışın avrat otu diyorlar. Ve üstüne üstlük. Hani alfabelerde ata ot at diye bir oyun var ya, atın önüne atılan bu ot işte. Ve at kırat, yani önüne ot atılan at. Yalnız ata ot atmakla yetinmeyeceğiz biz. Bir de o at var ya, önüne ot atılan at. Onu da çocuklar öyle derler ha. At tağıya atacağız ve sonra sade ihracatı, ithalatı, sigortaları ve devlet tiyatrolarını filan değil, devleti devletleştireceğiz ve hak denen şeyi halklaştıracağız. Yani o sarışın avrat otunu yurdumuzdan söküp atacağız. Yani ata otu ve atı at tağıya at, at da üstündeki kovboyu atar zaten ve o zaman ata atalaşır. 11 Temmuz 1967. Bir Millet Uyanıyor. Bu 1930'larda çevrilmiş bir Türk filmiydi. Öyle de güzel bir seyirdi ki. Gel gelelim milletçe uyanışımız bir türlü gerçekleşemediyse, uyanıyoruz, uyandık ünlemleri hep lafta, marşlarda ve bu filmde kaldıysa, bunun günahı Bir Millet Uyanıyor'u çeviren Ertuğrul Muhsin'de değil tabii. Bunun günahı milleti çekip çevirmeyi, uyandırmayı üstlerine vazife saymış olanların boynuna. Asıl suç Afyon cephelerinde dış düşmanı bozguna uğrattıktan sonra iç düşmana, geri kalmışlığa, orta çağa, sömürülmüşlüğe, uyuşmuşluğa, Afyonculuğa karşı içeride açılmış olan 2. Afyon cephesindeyken, masa başında uyuyakalan yöneticilerde. Ama halk zehir zakkum bir gecikmeyle de olsa kendi derdine devayı bildi. Kendi eşref saatini, kendi çalar saatini, sosyalizmi buldu. Bu millet uyanıyor, hem de onun bunun dürtüklemesiyle değil, kendi kendine, kendiliğinden ve bir çocuk gibi umutla gerinerek, yumruğunu sıkarak ve umutla gülümseyerek uyanıyor. Afyoncuların telaşı bundan. Dış gavurla el ele verip iliğini sömürmeye ahdettikleri halkın böyle birden silkinip ellerinden kurtulacağını gördükçe cin ifrit oluyorlar. Uyanış mı? Şunu daha beşikteyken boğalım diye duman attırıyorlar ortalığa. Ondan böyle açılan gözler birbirlerinin gücünü görüyor ve ondan ortalıktaki bu ihanet kokusu. Bir yanda temyizin o temiz başkanı, Öktem'in mimlediği, gizli ve açık çalışan, mistike yazan halindeki meczuplar, ruh hastası veya dini kazanç metağı haline getirmiş kimseler, saf ve cahil yurttaşın en temiz varlığını, itikadını ve imanını geçim vasıtası yapmış olan bezirganlar ve bir takım hurafeleri dini esaslar gibi göstermeye kalkan ve halkı uyuşturan kökü dışarıdaki yurt düşmanları, köylükleri ve kasabaları yeniden ölüm uykusuna itelemek için geceyi gündüze katmada, gündüzü gece etmek için yırtınmaktadır. Dipnot, 1967'de Yargıtay Başkanı olan İmran Öktem'in laikliği yorumlarken Voltaire'in Tanrı'yı da insan yaratmıştır sözünü yinelemesi büyük tartışmalara yol açmıştır. Can Yücel'in yaptığı alıntı Öktem'in 1967-1968 adli yılının açılış konuşmasındandır. Öktem 1 Mayıs 1969'da Ankara'da öldü. 3 Mayıs'ta Ankara Maltepe Camii'ndeki cenaze töreninde çoğunluğunu çember sakallı kişilerin oluşturduğu bir kalabalık cenaze namazının kılınmasını engelledi ve imam başta olmak üzere din görevlileri görevlerini yerine getirmekten kaçındılar. Olaylar sırasında camide saldırganlar arasında kalan İsmet İnönü'yü Nabi Alpartun adlı bir general tabancasını çekerek koruyabildi. Yayıncının notu. Öbür yanda da kentlerimizde bu kör dumanın ikinci kıskacı Akkı Karayı seçmek üzere olan gençliğin aydının üstüne kapatılmak istenmektedir. Bu emperyalizm ile uşaklarının öteden beri bilinen 3S oyunudur. 3S yani sinema, spor, seks. Bu sökmezse 2S yani SS yani faşizm oyununu yedekte tutmak üzere hem gençlik bu 3S'ten gayrisini eslemeyecek, yurduna halkına boş vererek piçleşecektir. O zaman gençlik bir ye havası içinde zıplar tepinirken halk haklarının nasıl ayaklar altına alındığını, yurdunun geleceğinin yabana peşkeş çekildiğini, ye diye kendi kendisini yediğini sezemeyecektir. Bunları hep biliyorduk. Üniversite kantinlerinde nasıl esrar dumanlarının sinsi sinsi sızdırıldığını da biliyorduk. Ama geçen hafta Türkiye'nin en sürümlü gazetesinin baş yaprağında çıkan bir haber hepsine tüy dikti. Haberin üstünde bir insan resmi, ellerini yüzüne kapatmış. Resmin altında da LSD, başka alemlere yolculuk yazıyor. Başlık şu, LSD'nin ne şekilde imal edildiği açıklanıyor. İkinci başlık, kullananları yarı çılgın hale getiren LSD'yi gece sefası çiçeğinin kökünden elde etmek gayet kolay. Bu LSD musibetinin nasıl imal edildiğini lütfen açıklayan Amerikan dergileriyle bu açıklamayı Türk okuyucusuna alelacele yetiştiren Türk gazetesine ne kadar teşekkür etsek azdır. Gösterilen bu kolaylığı Amerikan yardımının yeni bir parçası olarak minnetle karşılıyoruz. Biz millet olarak sade füzeleri, U-2 uçaklarını değil, Amerika'dan fink tohumu, frengi, çocuk felci, tavuk vebası ve kırpak politikacıları yurdumuza getirmiş olmakla müftehiriz. LSD'de bu yardım listesinin başında yer alacak kadar önemli bir madde. Malum Amerikan yardımıyla kalkınma yatarak uyuyarak olacak. Ve ne Papa Pol ne de Interpol ne de devletli polimciler karışabiliyor bu işe. Anlıyorsunuz ya, lise öğrencileri filan gece sefalarını fayraf edip birazcık gayretle bir takım kırmızı mor çiçekleri kurutup tozunu elekten geçirerek yani sudan ucuz ve sudan bir emekle başka alemlere yolculuk etmekte hür. Bu da bir hürriyet anlayışı tabii ama bizim istediğimiz hürriyet değil bu. Biz LSD'yi çekip başka alemlere yolculuk etme hürriyetini değil, bu yurtta çalışma, bu yurdu kalkındırma ve bu yurdun kalkındırılmasını önleyenleri önleme hürriyeti peşindeyiz. Bu halk uyuma değil uyanma, çıldırma değil akıllanma, aç kalma değil doyma, karanlıkta oturma değil aydınlanma, hafızlama değil okuma, ilaçsız doktorsuz geberme değil insan gibi yaşama hürriyeti istiyor. Emek hürriyeti istiyor, ekmek hürriyeti istiyor, barış hürriyeti istiyor. Onun içindir ki bu halk uyanmaktadır diyoruz. Onun içindir ki bu halk ninni söylemeyi bıraktı artık. Yarın uğultusu bütün yurt düzlerini, tepelerini, dağlarını tutacak olan bir özlemi dile getirmeye başladı. Ninni söylemiyor bebelerine, ninni söylemiyor artık birbirine. Şimdilik pesten ama yiğidine nefesli bir sesle ucu Amerika'ya dokunan bir uzun hava çağırıyor. Dandini dandini dastana, domuzlar girmiş bostana. Kov bostancı domuzu, yemesin yurdumuzu. Uyansın da büyüsün haydi, benim aslan halkım haydi. 19 Eylül 1967 Gol ve defol! Orhan Şeref'e geçirdi Şeref Ulvi'ye. Hay sağlıcakla geçiremez olaydın. Ulvi hızlandı, gözünü seveyim ağırdan al biraz. Sanki biz öyle demedik, hala koşturuyor herif. Şimdi de tuttu, müsait pozisyondaki Kamil'e verdi. O ocağı sönmeyesici de aldı, Faruk'a aşırdı. Sırıtkan Faruk yine de içli çocuk. Günah benden gitsin dedi, üstünden atladı. Aksiliğe bak sen, top gelip Orhan'ın ayağına çarpmaz mı? Allah kahretsin, gol! Millet fırladı yerinden, taşlar uçuşuyor havada. Şişeler, bıçaklar parladı. Bir kurşun geçti kulağımın dibinden. Ulan böyle olacağı belliydi zaten. Ahmet Ahmet'e, Mehmet Mehmet'e, mübalağa cenk olundu. 40 ölü, 600 yaralı, 60 ağır. Dipnot, 17 Eylül 1967'de Kayseri Spor Sivas Spor maçında çıkan olaylarda 43 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Bursa Eskişehir maçında başlayan ve Kayseri'de tırmanan olaylar, Kayseri'deki Sivaslı yurttaşların ve Sivas'taki Kayserili yurttaşların iş yerlerinin tahrip edilmesine dek vardı. Yayıncının notu. O üç tahta parçasının arasından geçip yırtık ağa takılan bildiğimiz top değil de başka bir matah sanki. Kardeş, Yunan gavuru mu girdi kalemize? Ne oluyorsun yahu? Enos ismi ilan edildi. Altıncı filo topa mı tuttu İzmir'i? Ekmeğini mi aldılar elinden? Haksız yere işten mi attılar? Kundak mı soktular gece konduna? Mütegallibe mi oturdu toprağının üstüne? Karını kızını koltuk evine mi kapattılar? Ne diye kan bürüyor gözünü böyle? Olup olacağı bir ayak topu maçı. Kazansan da olur, kaybetsen de. Yeter ki insanlık haklarına, yurttaşlık onuruna, milli bağımsızlığına kastetmesinler. Ne memleket. Şimdi üzerinde gencecik ölülerin yattığı bu yoz alan, ne de dünya bu çamurlu top. Gel gör ki devlet hastanesinde yaralılardan Uğur Talu yatağının içinde emekliye emekliye, görmüyorum ışıkları yakın, topu görmüyorum diye sayıklıyor. Ben de biliyorum kardeş, asıl kabahat rotatifleriyle, mikrofonlarıyla, totolarıyla, kotalarıyla, dünyayı, o koskoca, o pırıl pırıl, o rengarenk, o güle oynaya yaşanası dünyayı, o çocukcağızın gözünde küçülte küçülte, kararta, bir siktirici meşin top haline getirenlerde. Asıl suç 3,5 para babası, kapanık Anadolu illerinde top atmasın, top oynatıp vurgun vursun diye senin memleketine, Sivas'ına, Kayseri'ne bağlılığını sömürenlerde. Yöneticilerimiz bu milletin başına göz göre göre ve geliyorumla bela geldikçe gerekli tedbirler artık alınacaktır diye yaramıza tuz basan yöneticilerimiz başsağlığı demeçleri yolluyorlar sana. Sözün meclisimizden dışarı, hani elektrik sandalyesinin eşiğinde son sözün ne diye sormuşlar Amerikalı'ya, Amerikalı da bu bana çok iyi bir ders olacak demiş. Bari bizimkiler de baş yerine kafa sağlığı demeçleri yollasalar da, sen de hafta 8 gün 9 yoz alanlarda gol diye birbirini vuracak yerde, gelecek seçimlerde kendilerine dört dörtlük bir defol çeksen. Ama onlar kafa sağlığı telgrafları çekmeseler de, şimdiye dek senin çektiğin aklını başına toplamak için yetti de arttı bile. Sen de biliyorsun bu defolun folu da var, yumurtası da. Duyduk hep, Kayseri'nin valisi o gün sabahtan koyulmuş yola, gesi bağlarına varmış kuşluk vakti, kurdurmuş sofrasını, epey bir parlattıktan sonra başlamış Türkiye. Gesi bağlarında bir top gülüm var diye okumuş yukarılardan. Ne bilsin Hazret, umurunda mı? O sırada Kayseri'de aşağıda, top uğruna, bok yoluna, sana bana ölüm var. Allah inandırsın sizi kardeşler, eskiden çok severdim sporu ama artık kıvanç duymaz oldum ben bu işten. 26 Eylül 1967 Okuyanlar ile okutanlar. Geçen gün Fenakent köyündeydim. Dipnot, Muğla Taşlıca köyünün eski adı. Okul dağıldı. Fenakent bir dağ köyü. Taşlık mı taşlık? Köylü bir harmanlık ekecek yer açmak için dünyanın taşını tınazlıyor, her taraflar 2-3 adam boyu duvar. Onun için okulun dağılmasıyla çocukların duvarlar arasında kaybolması bir oldu. Sade bir çocuk kaldı ortada, önümden gidiyor, sapaya vurmuş. Hızlandım, yetiştim yanına. Adın ne Mehmet dedim. Adım Cafer dedi. Cafer, memlekette sınıf var mı dedim. Olmaz mı hiç, ben 4. sınıftayım dedi. Bugün ne ders gördünüz dedim. Aile bilgisi dersi gördük dedi. Kitabı var mı dedim. Aha dedi, uzattı kitabı. Baktım kapağına, önlüğü tenteneli bir kadın, bir kız, bir de oğlan çocuğu pasta yapıyorlar. Kaça bu dedim. Babam 145 kuruş vermiş dedi. Rastgele bir yaprak açtım. Okuyuver bunu bana dedim. Okudu. Hem ailenin yuvasıdır. Bu yuvanın büyüklüğü o aileyi barındıracak kadar olmalıdır. Bir ev kiralanacağı zaman her şeyden önce kirasının aile bütçesine uygun olması düşünülür. Bundan sonra evin sağlığa uygun olması aranır. Yani evin bol güneş alması, damının akmaması, su yollarının iyi işlemesi, bacalarının iyi çekmesi istenir. Mutfak aydınlık ve içinde rahat çalışılabilecek kadar geniş olmalı. Fazla güneş görmemelidir. Yatak odaları evin bahçeye bakan yönünde olmalıdır. Sokak üstünde olursa uykudakileri rahatsız eder. Yatak odalarında fazla eşya bulundurulmamalıdır. Yatak sabah güneşini gören pencerenin karşısına konulmamalıdır. Buna dikkat edilmezse güneş insanı vaktinden önce uyandırabilir. Bu odalarda bulundurulacak eşya, yatak, elbise ve çamaşır dolabı, tuvalet masası bir de iskemledir. Evin bütün pencerelerinde olduğu gibi yatak odalarının pencerelerinde de güneşlik bulunmalı. Bunun üstüne de ince, hafif ve yıkanabilen kumaştan yapılmış perdeler asılmalıdır. Yeter be Cafer dedim. Uğur ola dedim. Uğur ola dedi. Baktım ardından, taşların arasına girdi, kayboldu. Cafer Türkiye'deki 3 milyon 430 bin köylü konutundan 16 bini mağara, 200 bini penceresiz, helasız olan bir konutta oturuyor. Doğru İstanbul'a gittim Baba Ali'ye. Bu yolun yolcusunu buldum. Ne iştir bu dedim. Senin kafana kızıl kurt sokmuşlar dedi. Onu at aklından, silkele. Ama şunu hiç çıkarma aklından dedi. Biz kaynaşmış bir kitleyiz. Kaynamış kazan değil dedi. Peki aile nedir dedim. Aile dedi, en küçük işletmedir. Mesela bizim aile dedi. Bir okutma işletmesidir bizim aile. Ama kapalı bir işletme değil. Öbür okutucu ailelerle de birleştik. Bir aile birliği kurduk. İlkokullarda 19 derse karşılık 89 çeşit kitap basıyoruz dedi. Her yıl bunları azıcık değiştirip fiyatlarını artırıp yeni baskılarını çıkarıyoruz. Böylece eski kitapların okunmasını önleyerek açıktan 500 milyon lira vuruyoruz, anladın mı dedi. Anladım dedim. Peki bu kitaplarda ne okutuyorsunuz dedim. Bu kitaplarla mı? Kitapları okutuyoruz tabii dedi. Başka ne okutuyorsunuz dedim. Biz mi dedi. Biz daha başka şeyler de okuturuz dedi. Mesela biz petrolleri okuturuz dedi. Madenleri okuturuz, sahilleri okuturuz dedi. Senin anlayacağın dedi, biz memleketi okuturuz dedi. Peki dedi, sonra sen necisin, kimlerdensin dedi. Ben okuyanlardanım dedim. Çocuk musun sen dedi. Çocuğum dedim. Demek sen okuyanlardansın dedi. Öyle dedim. Onu anladık ama ne için okuyorsun, onu anlamadım dedi. Onu anlamayacak ne var dedim. Sizin topunuza birden okumak için okuyorum dedim. Ha dedi. Ya dedim. 3 Ekim 1967. Kuş dilliler. Geçen gün kahvede oturuyordum. Bizim çocuklar pişpirik oynuyorlar. Onları seyrediyordum. İçeri iki kalantor girdi. Biri şişman, biri sırıtkan. Ocağa bize iki okkalı yap diye seslendiler. İçimden bunlarda bir iş var. Garanti tebdil geziyorlar dedim. Konuşmaya başladılar. Ben de kulak kabarttım. İlkin sökemedim ne dediklerini. Ama derken fitillendiler. Şişmanı bu memleket ipotekli değildir diye höykürdü. Sırıtkanı da bu memleket satılık değildir diye parladı. İpotekli değildir, satılık değildir. Baktım bayağı giriştiler birbirlerine. Şişmanı biz milli bağımsızlığımızın nerede başlayıp nerede bittiğini iyi biliriz diye celallendi. Celalini sevsinler dedim içimden. Sonra insanlık hali bu, tutamadım kendimi. Beyler dedim, muhabbetinize tabanca sıkmak gibi oluyor. Ama şu milli bağımsızlık işi hanidir, kafamı yer durur. Şunun nerede başlayıp nerede bittiğini bana bir anlatırsanız öperim tombul ellerinizden dedim. Sırıtkanı sırıttı, alengirli bir göz attı. Sen milliyetçi bir gence benziyorsun dedi. Anlaman güç olacak ama anlatayım sana. Olmuş galat ham ahlattan yeğdir diye bir söz vardır hani. Senin bağımsızlığa bağımsızlık demen de o sözü teyit ediyor. Milli bağımsızlık hakikaten milli bağımsızlıktır. ayak bağlarını, kasık bağlarını koparmaktır. Teşebbüsümüzü köstekleyen köstekleri sökmektir. Sana bir misal vereyim mesela. Amerikalıların tampon diye bir şirketi var hani. Adamlar ta analarının örekelerinden kalkıp buraya bizim milli güvenliğimizi korumak için gelmişler. Yanlış anlama, asker değil bunlar. Ama milli güvenliğimizi koruyan Amerikan eratının ihtiyaçlarını bizim işçilere yok pahasına gördürerek, mesela helalarını temizlettirerek, Türkiye'nin milli güvenliğine, dolayısıyla milli bağımsızlığımıza hizmet ediyorlar. Sorarım şimdi sana, bizim işçiler toplu sözleşme hakkı, grev hakkı falan diye bu şirketin karşısına dikilirlerse buna göz yumabilir mi hiç milli bir hükümet? Değil öyle grevi bir ay geriye atmak, toptan kaldırmalı bu kör olasıca hakları. Senin dediğin gibi milli bağımsızlık işte böyle başlar. Besmeleyi çeker, milli politikamızı, yani memleketimizi işçi haklarından bağımsız kılarsın. Böyle böyle başlar bu iş. Sonra efendim tutturmuşlar bir de zeytinyağı diye. Bunun kestirmesi, sökersin bütün zeytin ağaçlarını, kurtulursun dırdırdan. Pamuk da öyle. Eleman dedi efendim hükümet. Bir yandan Amerikalılar başının etini yer, rakip oluyorsunuz diye, bir yandan da fiyatlar düşük diye müstahzil takaza eder. Bunun kolayı pamuk tarlalarına Sonora 64'ü ekmektir. Şu Amerikalıların yolladığı buğday tohumu var ya, işte onu. Sen sağ, ben selamet. Memleketi pamuktan bağımsız kılarsın, biter gider. Hepsi buna göre. Verirsin madenleri, petrolleri Amerika'ya, çıkarsın işin içinden. Böyle böyle başlar milli bağımsızlık. Soluk soluğa kalmıştı şişman. Ha dedim, şimdi anladım. Sen hiç yorma kendini bey ağabey. Ben anladım böyle başlayan milli bağımsızlığın nerede biteceğini. Yani biz milli ipleri koparıp Amerikan urganıyla asacağız kendimizi. Yalnız dedim, ayıptır söylemesi. Ben gazete okurum biraz. Sen o Sonora mı nedir? Amerikan tohumundan söz ettin de aklıma geldi. Koçtürk diye bir yazıcı var hani. Soya fasulyesi diyor da başka bir şey demiyor. Başbakan da Rusya'dan dönüşünde gavur adları aklımda pek kalmaz ha. Brezneya diye galiba Rus biçimi bir buğday tohumu getiriyormuş. Şimdi bizim Koçtürk de diyor ki, yani bize ne Sonora ne Brezneya, bize soya fasulye lazım diyor. İlle soya fasulyesi yetiştirmeliymişiz. Protein denen nesne eksikmiş bizde. Hayvan gıdası eksikmiş. Bu soya fasulyesiyle daha iyi doyarmışız. Küsmesini hayvanlar yer, daha iyi büyürler. Biz de daha çok et yiyebilirmişiz. Toprağı da iyi beslermiş bu meret. Sen ne dersin bu işe ağabey dedim. Şişman sen bakma o kalaya dedi. Zaten yürüttük biz onu. Fasulye gibi nimetten sayıyor kendini dedi. Ben de ama ağabey, Koçtürk'le fasulyeyi nimetten saymazsak batarız, aç kalırız, gavurlara muhtaç kalırız diyor dedim. Kalantorlar fena halde bakıştılar. Şişmanı herhalde aralarında parola olarak. Süleyman kuş dilini bilir dedi. Sırıtkanı Süleyman var, Süleyman'dan içeri dedi. Başladılar kuş diline. Sanki anlamıyoruz biz. Şişmanı demez mi sırıtkana? Agan kaga raga yaga, gigi digin cege, aga meri kagan kagan, egel cigi sigi nege, sögey lege yegel legelin. Aga yagak, taga kıgımını gızın, gögözü, aga çıgıl maga gaga, bagaş laga dıgı. Agar tıgık, bigir zegec rigi, teged bigir, agal maganıgın, zaga maganıgı gegeldigi. Sırıtkanı, hagaklı gıksıgık mı kız, bege fegendigi dedi. Önden şişmanı, arkadan sırıtkanı kalktılar. Garanti kuş dili çayırına gitmişlerdir. Çayırda artık ne ördüler ne yediler ha bilemem. Hey gidi, guguş guz guguş lagar. 10 Ekim 1967 İkinci ayrımın sonu, sayfa 41.